bütün mevcudat yaratan Yüce Allah'a hamdolsun. Önderimiz, kılavuzumuz, rehberimiz ve her şeyimiz Muhammed Aleyhisselam'a, ashabına, yetiştirmiş olduğu o güzde talebelerine, ashab dediğimiz ve kıyamet kopuncaya kadar gidecek tüm müminlerin üzerine salat, selam, tayyet, ikram olsun. Kıymetli kardeşlerim, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımız bütün özelliklerle, artık o güzelliklere sahiptir, güzelliklere diyorum ben, temennim budur, devam ediyor. Ülkemiz için, insanlık için bu programların hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hatırlarsanız geçtiğimiz ders, mesken ve ev arasındaki farkı ortaya koymaya çalışıyordum. Oradan devam edeceğim. Evlerimizin mesken özelliğine kavuşması, mesken olması, sükunete erdirilmesi konularını sizlere hep paylaştım. En son olarak dedim ki, cennetteki barınacak yerlerimiz inşallah biz de gideriz. Allah-u Teala Tevbe suresinin 72. ayetinde ve mesakine tayyibe buyuruyor. Temiz meskenler. Bakıyorsunuz dünyadaki yaşamış olduğumuz Adem Aleyhisselam'dan başlamış olduğumuz karı kocanın oturmuş olduğu yerlere de mesken gözlüğüyle baktığımız zaman sükunet ve sekinet dediğimiz o güzelliklerle içli dışlı olma noktasına gidiyoruz. Ama ne yazık ki dedim, günümüzde mimari anlamda evlerimiz öne çıktığından dolayı evlerimizi manevi ve ahlaki anlamda ve alanda pek ele almıyoruz. Halbuki öncelikle evlerimizi manevi ve ahlaki boyutuyla ele alıp daha sonra da mimari özelliğinde buna katmış olsaydık daha güzel bir düzen ve intizamı ortaya koymuş olurduk. Evlerimizi manevi ve ahlaki anlamda ele almakla beraber mimari anlamda da ele aldık ve karı kocaya oturtturduk. Allah da diyordu, ey Adem, sen ve zevcen Havva beraberce işte yerleşin buraya. Ancak bir yasak getiriyor Allah-u Teala. Oturun ama şu ağaca yaklaşmayın. Yasaklama var. Adem Aleyhisselam'la Havva annemizin yaşamış olduğu, mahiyetini Allah bilir tabi, o cennetteki hayatta Allah-u Teala oturun şu cennette ancak şu ağaca yaklaşmayın diyor. Yasak bir ağaç koyuyor Allah-u Teala. Ne demek bu biliyor musunuz? Ey Ali ile ey Fatıma, beraberce sen de falan mahalledeki falan apartmanın falan dairesine oturun. Ancak Allah'ın çizdiği sınırları katiyen çiğnemeyin, ihlal etmeyin. Sanki cennetteki Adem Aleyhisselam'la Havva annemizin oturmuş olduğu meskene, eve karşı şu ağaca dikkat edin, yaklaşmayın diyen Allah, dünya evindeki meskenlerde oturan kullarına da bir sınır getirmiş. Nedir bu? Evlerimizde, yani meskenlerde aile yaşam tarzımızı, yaşam biçimimizi belirleyen kurallar Allah'ın çizmiş olduğu helallar ve haramlardır. Her ne kadar biz bu dünya meskeninde yaşasak dahi Allah bu evlilik hayatımızla alakalı bir takım helallar ve haramlar ortaya koymuş. Bu helallar ve haramlar hususunda dikkatli olun. Babanız Adem ne yaptı? O yasaklamış olduğum ağaca yaklaştı, meyvesini yedi, kendilerini yerine buldular. Siz de tertemiz, pırıl pırıl döşemiş olduğunuz o eve oturmaya başlayıp da Allah'ın helallarına, sizin için takdettiği haramlara, hukuki prensiplere riayet etmezseniz siz de Allah'ın sınırlarını çiğnemiş olursunuz. Artık eviniz bir nevi otel veya lokanta statüsüne düşer bir anda. Gider maneviyatı, gider güzelliği. Nerede o cazibe merkezleri? Nerede o sevgi? Nerede o muhabbet? Nerede o hukuki yapı? Hepsi geçer gider. Öyleyse karı koca arasında o 80-90 metre, 100 metre karelik evde ne olacak? Karşılıklı sevgi, başka şefkat, adalet, nezaket, tolerans, hoşgörü yani, paylaşma, sadakat gibi yüce değerler, ahlaki yüce değerler ancak mesken özelliği taşımış olan evlerde yaşayabilir. Sizin evinizin yani meskeninizin o iç dizayndaki dönen çarkta siz güzelleştiren ne? Karşılıklı sevgi, karşılıklı saygı, şefkat, merhamet, adalet, nezaket yani kibarlık, tolerans, müsamaha, paylaşma. Bunlar nasıl yaşayacak? Nasıl yaşayacak orada? Allah'ın sınırlarını çiğneye çiğneye bu güzellikleri yaşayabilir miyiz? Mümkün müdür? Yaşayamayız. Yani adeta karı kocanın yaşamış olduğu o evlerimiz bir nevi iklim gibi, yaşanan bir iklim, bir ortam oluşturulmuş oluyor. Yani yüce değerlerin orada yetişmesi lazım. O ailenin mesken, ev ortamındaki sükunetten, sekinetten kaynaklanan bir güçle o evde bu güzellikler böyle sirkülasyon olarak dönecek ve böylece onlar muazzam bir şekilde boy boy veren bir meyve ağacı gibi yükselmeye başlayacaktır. Bunu yaptığımız zaman evlerimizdeki huzuru, saadeti, bereketi kitaplarda okumak değil, sürekli kendimizi o yaşamış olan ortamlarda bulmuş olacağız. Bakımdan Kur'an-ı Kerim genel hatlarla bu evleri ikiye ayırır. Bir, hısın der. Hısın, kale gibi sapasağlam, sağlam evler. İkincisi, günaha, isyana müsait hale getirmiş olan evler. Onun adı ankebut. Ankebut. 300 bin liraya almış olduğun villa, köşk, günahlara, isyanlara müsait hale getirmen sebebiyle ne oldu? Ankebut oldu. Örümcek evi. O örümcek eve çağımızın her türlü çağdaş günahının girme müsaiti var çünkü. Frekan çok çünkü. Böyle mi olmalıydı? Şu yalancı dünyada, şu geç dünyada. Nuh peygamber gelse, bize şöyle bir baksa. 950 sene yaşamış olan bu peygamber bizim 63 senelik ömrümüze bakmış yani bir parçacık bir hayat için değerli mi demez mi yani? 950 senelik bir yaş yaşayan bir insan için geçeceksiniz. İşte 30-60 yaşı bir kahve içim kadar bir zaman dilimi. Bir yemek pişirme zamanı kadar geliyor. Bir günlük bir hayat gibi sanki. Değer mi yani bunlar? O ebedi olarak sanki yaşayacakmışız gibi yapmış olduğumuz ev. Ben karşı değilim bu evlere fakat ya bu evlerimize bu günahlar ne kadar rahat girmeye başladı ya. Nerede barikatlarımız? Gönül barikatlarımız yok. Fikir barikatlarımız yok. Hukuki barikatlarımız yok. Neyle engel olacağız biz bunlara? Gel. Sen de gel. Sen geciktin sen de gel. Saat 12'de gel ha. Şimdi çocuklar daha biz uyutmadık. Çocuklar bir uyusun. Sıra sana gelecek. Saat 12. Sen de gel. Sen de gel. Yüz kızartıcı suç işlercesine böyle evimizi sanki meleklerden sonra Allah görmüyor, Allah bilmiyor. Artık buraya gerek yok. Hayat budur. Burada başlarız, burada yaşarız, burada bitirir. Eshebtum dayibatukum fi hayatumud dünya. Yedik, içtik, gezdik, dolaştık. Hayat bu mudur Allah aşkına? İşte böyle bir ev ortamı ankebut diyor Kur'an-ı Kerim burada. Ankebut yani örümcek ağı ile özdeşleşmiş olan evler. Her ne kadar senin betonunda, çimantonda, demirinde su kuvvetli olsa dahi o Allah indinde nedir? Çürük bir ev. Örümcek evi, örümcek evi. Evlerinizi hiçbir zaman mesken özelliğinden uzak tutarak değil, o meskenliğin sükunetini elde ederek yapmaya çalışın kıymetli kardeşlerim. Bu hususta şunu bir daha söylüyorum. Lütfen bizi dinleyen kardeşlerim not alın. Bakara suresinin 248. ayeti bu vermiş olduğum mesajları da bünyesine çeken bir ayettir. Orada İsrailoğullarının sükunete ermesini Allah anlatır. O peygamber kavminin İsrailoğullarının sükunete, huzura, rahatlığa girmesi için Allah o dönem için bir tabut yaratmış. Tabut. Bildiğin tabut. Mahiyetini Allah bilir. İçerisinde diyorlar Musa peygamberin işte elbisesi vardı. kapkacak vardı, bastonu vardı, asası vardı. Şimdi İsrailoğulları strese girdiği zaman, canı sıkıldığı zaman, savaşacakları zaman bir işte baş olmak için "Ya Rabbi bize tabutu gönder" diye dua ederlerdi. Ayeti okursanız anlayacaksınız. Bir de bakarlardı ki melekler omuzlarını almış, tabut geliyor. Tabuta böyle bakarlardı, huzur bulurlardı, feyiz alırlardı, motivasyon sallardı, güç kuvvet elde ederlerdi böyle. Tamam. Sonra geçer giderdi tabut. Onlar da doymuş artık. Ya baktın bir hafta sonra gene bir sıkıntıyla başladılar. Ruhi bir depresyona girdi. Sıkıntı, canı sıkılıyor, üflüyor, püflüyor. "Ya Rabbi tabutu bize gönder misin?" diyorlardı. "Karşımda güçlü bir ordu var. Onu nasıl yeneceğiz? Şu tabutu bize gönder." Tekrar bakın tabut geldi de böyle. Bakarlardı, mest olurlardı. Böyle sanki bir enerji alıyor gibiymiş böyle. Manen, ahlaken, edeben güzelce motivasyon alırlardı. Hayat böyle devam ederdi. Allah bu ümmetin huzurunu dıştan çekti, içine verdi. Sizin huzurunuz İsrail oğullarının tabutu gibi dışarıda değil. Sizin huzurunuzun yeri neresi? Kalbiniz. Başka? Evlenerek oturmuş olduğunuz eviniz diyor Kur'an-ı Kerim. Nahl suresinin 80. ayet evinizin huzurunu, sekinetini, sükunetini. Fetih suresinin 4. ayette Allah tarafından gelen kalbinize inen sükuneti, feyzi ortaya koyuyor. Şimdi diyorum ki buradan mesela ben ziyaretlere karşı değilim. Efendim Siirt'e gidelim. Siirt'te Veysel Karani'nin türbesi var. Şimdi oraya gidiyorsunuz. İsrailoğullarının şöyle tabuta bakıp da bir şey alacağım gibi bir bakışa giriyorsunuz. Buna tevessül etmeyin diyorum işte. Yapmayın bunu Allah aşkına. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri hatırlarsanız müritle beraber gidiyor. Arkasında müritleri böyle. Bir tanesi müridin biraz şekle önem veriyor. Şekle, surete biraz önem veriyor tabi. Diyor ki sultanım, efendim ne olursun şu mübarek cübbeni versen de teberrüken onu ben de alsam, onun içerisine girsem. Yani böyle istiyor dedim için. Cüneyd-i Bağdat Hazretleri o şekilci müridine şöyle bakıyor. Evladım diyor. Cüneyd'in giymiş olduğu cübbeyi değil, Cüneyd'i bir hayvan gibi boğazlasın da yüzseler de sen Cüneyd'in deresinin içerisine girsen yine bu iş olmaz diyor. Evladım olmaz. Kalbinle işe sen başlayacaksın. Huzurun adresi burası. Gönlünüz. Dış dünyalarda değil içinizde. İçinizde. İçinizin çalıştırabilecek mıknatıs haline getirmek için yapılacak işlemlere dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Tasavvuftaki füyüzat-ı ilahiyenin oluşum veya gidiş şekilleri konumuzun dışında ama bu çerçevede ele alınması lazım. Bundan dolayı da biz sekinet konusunu, evlerimizin mesken konusunu burada kapatıyorum. Çünkü bundan sonra geriye devam edeceğim konular gelecektir. Çünkü bir karı kocayı nikahını kıydık, baş başa bıraktık. Evlilik hayatının sirkülasyonu dönmeye başlamıştı. Bana dikkat et. Bu ev hayatınızda dikkat edeceğin, mutlu olacağın, saadete ereceğin nice nice mevzular var. Sen bunu bilmiyorsun veya bilir zannediyorsun veya uygulamıyorsun. Hatırlatıyorum, uyarıyorum, ikaz diyorum. O zaman iyi dinle diyorum ve başlıyorum. Evlilik hayatından bir başka konu vardır ki buna Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 187. ayetiyle açıklık getirmiştir. Elbise. Elbise kelimesini kullanır. Karı koca hayatı öyle bir şeyin içerisinde sanki bir giysinin içerisine girmiş. Yani iki ceset bir cesette bir araya gelmiş adeta. Bir olmuş. İki ceset birleşmiş. Acaba niye Cenab-ı Allah libas-ı takva diyoruz. Araf suresinin 26. ayetinde takva elbisesinden bahsediyor Allah-u Teala. Eşler yani karı koca dış etkilere karşı kendilerinin dışındaki hayattan gelebilecek günahlara karşı birbirlerini koruyan bir kalkana sahiptir. İşte bu takva elbisesidir diyor Kur'an-ı Kerim. Her birisi diğerini korur. Mesela karı koca aile sırlarını dışarıya sızdırmazlar. Çünkü Allah karı kocanın üzerine bir takva elbisesi koymuştur. Takva ne demektir? Koruyan. Koruyan, dış etkenlerden koruma imkanına sahip olan bir güçtür. Allah da evlilik hayatına bir takva elbisesi giydiriyor. Siz birbirlerinizin örtüsüsünüz, libasısınız, entarifsiniz, ne dersen deyin ve birbirlerinize karşı güç olursunuz. Biriniz, ikiniz, ikiniz, biriniz gibi dış etkenlerden gelecek tüm tehlikelere karşı birbirinizi korursunuz diyor. Bu elbisenin materyali, sermayesi, iş dinamiği nedir? Allah'ın emir ve yasaklarına sevgi ve saygıyla bağlılık anlamına gelen takvadır. Takvadır. Bu koruma öyle bir özelliğe sahip ki Peygamber Efendimiz, karı kocadan bir tanesi birbirlerine sır verirler. Daha sonra içlerinden biri tutar bu sırrı, birine ifşa eder. İşte cehennemliklerde azabı en şiddet olanından bir tanesi de aile sırlarını dışına götüren kimsedir diyor Peygamber Efendimiz. Unutmayın. İnşallah gelecek bu konu. Aile arasında geçen sır özelliğindeki konuları ancak sıkıntı hale geldiği zaman mahkemedeki hakimler öğrenebilir. Başkası öğrenemez bunu. Yasaktır. Allah bunu başkasına müsaade etmiyor. Ya aile mahkemesini kuracaksınız ki o da gelecek dersimize ilerleyen bölümlerinde. O da bir mahkemedir çünkü. Kızım derdin ne? Yavrum derdin ne ki sen böyle hale geldin? İşte bunun nedenlerini, sebeplerini öğrenecek tek bir merci vardır. Mahkemedeki yetkili hakimdir. Biz şimdi aile sırlarını, karı kocasını, koca karısını lülüm ediyor böyle. Allah Allah. Annesini anlatıyor, babasını anlatıyor. Ya sen bitti ya. Ya senin teli dual seni aldık. Sen artık annenin babanın birinci derecede akrabası olmuştun. Senin evin değişti artık. Kocanın hakimiyetine girdin bak. Eviniz orası. Sen niye tekrar annene gittin, koştun? Kocanın sırrını götürdün. Ne diyeceksin yarın Huzuriyat-ı Peygamber'e nasıl bakacaksın sen? Annenin sana fiziki yakını seni aldatmasın. Söyleyemezsin sen bunu. O bir sır çünkü. İnnehu sırrun la tünşer. O bir sırdır, ifşa edilemez. De ki üst kattaki hanım geldi diyelim. Ya kızım, yavrum, ya sen niye böyle akşam sabah ağlıyorsun? Derdini bana söyle. Yok, söyleyemezsin sen. Kocam buna müsaade etmez çünkü. Sen kocana dedin ki ben evet bana şunu yaptım, bunu yaptım. Ben de gidip söyleyeceğim dese ona razı olur mu? Olmaz. İlla kocana sorman şart mı? Peygamber bunun ölçüsü koymuş. Aile sırlarını kim ki dışa taşıdı, cehennemdeki azabı en şiddetli onların kategorisine kendini hazırlasın. Hepsi bu. Bundan dolayı Allah-u Teala bizi karı koca bir libasa bürünmüştür. İkisinin etken gücü dıştan gelecek tehlikelere karşı kendisini koruma üzerine haiz takva ile Allah bir barikat kurduruyor. Gel gör ki bunu ortaya koymak mümkün değil. İşte sizleri bununla buluşturdum. Aile sırlarınızı önce ahlaklı boyut, edebi boyut olarak karı koca arasında konuşun. Efendi veya hanım, şimdiye kadar cahillik yaptık. Şu oldu veya bu oldu. Sen hakkını bana helal et. Ben de hakkımı sana helal edeyim. Allah için bir daha sır niteliği olacak aile sırlarımızı söylemeyelim. Ne sen anana babana taşı, ne de ben anama taşım. Taşta ne oldu ki zaten? Kavga büyüdü. Nefret büyüdü. Azaldı mı sanıyorsun sen? Çünkü onlar duygusal hareket ederler çünkü. Haklının yanında değil. O merhametle, kendi duygusallık kimliğine, her şeyin üzerine hakim kollar olan olur bu seferde. Aile hayatının bir başka bölümüne geldim şimdi. Bu bölüm mevette. Hani çok çok üne durmuş olduğum bir konu. Mevette Rum suresinin 21. ayetiyle bizim evimizi, yani meskenimizi, aile yuvamızı böyle kuşatan, tabiri caizse sevgi yumağı ile beraber teslim alan bir özelliğe sahiptir. Mevette karşılığını bulan sevgi demektir. Bir sevginin meveddeh olması için o sevginin karşılığını bulmak lazım. Sen kocanı seviyorsan, kocan da seni seviyor. İşte bu karı koca arasındaki, bak, gönüllerde bulunan sevgiler takas yapıyor. Sen beni seviyorsun, ben de seni seviyorum. Karşılığını bulan sevgiye meveddeh denir. Sen bu meveddehi kullandığın halde karşı taraf kullanmıyorsa, bu meveddeh özelliğini sarsmıştır. Veya meveddeh, sevgi dediğimiz değer, bu öyle bir özelliğe sahip ki, ferdin gönlünden çıkar aile hayatına, aile hayatından topluma ve daha sonra tüm dünya insanlığına yayılmaktadır. Bu da bir enerjidir. Nasıl ki o sükunet kanunu neydi? Hem cazibe hem de sevmek kanunu olarak tarif ettiğimiz gibi, meveddeh dediğimiz Allah tarafından verilmiş olan bu güzel bir nimet ferdin kalbinden bir çıkıyor, ailesine gidiyor. Hanımına gidiyor. Hanımından kocasına gidiyor. Karı kocanın bileşkesinden dünyaya gelen çocuk oluyor. Çocuk aslında bir toplumu oluşturan neslinden bir tanesidir. Ne oldu? Fertten aileye, aileden topluma ve daha sonra tüm dünyaya böyle dalga dalga dalga ne yapıyor? Yayılıyor. Bundan dolayı sevgili Peygamber Efendimiz, "Vela tu'minun hatta tahabbu." Birbirlerini sevmediğiniz zaman mümin olamazsınız diyor Peygamber Efendimiz. İman etmiş olmazsınız. Bu gönülden gönüle böyle yayılan bu meveddeh dediğimiz sevgi öyle bir sevgidir ki bitme tükenme bilmiyor çünkü. Allah bunu Rum suresinin 20. ayetinde beyan etmiş olduğumuz gibi, açıklamış olduğumuz gibi, evlenmiş olan mümin kadın kulunun kalbine ve mümin evli olan erkek kulunun kalbine lütfediyor. Meccanen, karşılıksız olarak iki gönül sevgi takasına başlıyorlar. Genler aracılığıyla sperm ve yumurtalık rahimde buluşuveriyor ve derken Allahu Teala 9 ay sonra nur topu gibi bir çocuk ihsan ediyor. Ağzına toplumun bir ögesi olan bu çocuğumuza anneden babadan gelme bir meveddeh sevgisi oluyor. Çocuk derken o büyüyor, evleniyor derken toplum meydana geliyor. Ne oldu? Bir anneden bir babadan çıkan meveddeh, bir de baktınız ki 70 milyon insanı, 1,5 milyar Müslüman alemini ne yaptı? Kuşattı. Bu bakımdan 1,5 milyar mümin insan birbirlerini sevmekle mükelleftir. وَلَا تُؤْمِنُونَ حَتَّى تَحَابُوا. Sizler birbirlerini sevmedikçe Allah'a iman etmiş sayılmazsınız diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi düşünüyorum. Ben bir mümin kardeşimi sevmekle mükellefken, evlenmiş olduğum hanımımı, nikahla nikahımı almış olduğum hanımımı bu konudaki sevgi kimliğimden mahrum tutmanın, uzak tutmanın mantığı nedir o zaman? Bunu dikkatinize sunuyorum önce. Öyleyse karı kocanın yaşadığı ve eve hakim olan bu meveddeh dediğiniz bu mübarek ilahi bir nimet olarak görmüş olduğumuz bu sevginin acaba yaptırım gücü nedir aileye? Değil mi? Bakalım meveddeh, yani ilahi bir sevgiyi Yüce Allah bizim taşıyabileceğimiz kıvama sokarak bize verdi. Nişanlandık, nikahlandık, evlendik, evlilik hayatımız başladı. Buyur muazzam bir sevgi sermayesiyle bakalım bu çark nasıl dönecek? Bu evlilik hayatını devam ettiren karı koca hayatında bu meveddeh dediğimiz sevgimizin bakalım yaptırım gücü nedir? Hani kanunların yaptırım gücü var ya, ahlaki prensiplerin yaptırım gücü var ya, şimdi bakalım bu sevginin yaptırım gücü nedir? Size hem de değerli dinleyenlerimize madde madde azar azar dozajını çoğalta çoğalta takip etmeye çalışacağım. Bir, meveddeh sevgisinin yaptırım gücünün bir tanesi o evde buyurganlık tavırlarını kaldırır. Allahu Ekber. Buyurganlık. Karı koca hayatına buyurganlık pek işe yaramıyor. Biliyor musunuz? İlahi emirler Allah adına ve'mur ehleke bis-salah deniyor da. Yani ehline namazı emret. Ama bu emri de biz güzelleştirerek söyleriz elbette ki. Bu emir anıya daha güzel söylenir, babaya farklıdır, çocuğa daha farklıdır. Böyle tek bir tek düze söylenmez. Karı koca buyurganlık olarak değil, birbirlerine mevette sevgisinin yaptırım gücü lütfenliği getirir. Lütfen. Yani rica. Bir üstü istirham etmek. Bu var ya, erkeğin otoritesini zedelemez. Yani bir hanımefendinin evli hanımına kalk bir su getir demesi, bir tarafa koyalım, müsaitseniz bir su getirebilir misiniz demesi çok farklıdır. Bu farkın arası dağlar kadar farklıdır. Çünkü kadın psikolojisi yapısında o emir almaya değil, nasihat ve ricaya müsait olarak yaratılmıştır. Bundan dolayı ne diyor? Ya nasıl olsa bu görev yapılacak. Ne olur Allah aşkına şu gönlündeki sevgi birikiminin, mevetteğin gül hatırı için yaptırım gücünü devreye koy. Kalk bir su getir diyeceğine su getirebilir misiniz? Dilin mi aşındı böyle desin? Ne oldu? Yani erkek otoritem elinden gitti, sarsıldı. Halbuki bir memursan müdürüne ne kadar da kibarca peki efendim diyerek bir bardak su getirirsin. Halbuki müdürün sana ne yapar? Rızkına sebeptir. Rızkı veren Allah'tır sana. Başka ne yapabilir ki müdür sana? Ama bu hanımın ne yapıyor sana? Her şeyini yapıyor ya. Hayatta meşhur yapmadığı bir şey yok. Ananın yapmadığını sana yapıyor. Babanın yapmayacağını da yapıyor. Yediriyor, içiriyor, yatırıyor, kaldırıyor vesaire yapıyor. Sen belli yaşta ananla beraber yatağa yatamazsın. Babanla beraber yatamazsın. Ayıp değil de o caiz ama olmaz canım bu iş. En mahrem hayatını paylaştığın bir hanımına bunu desen ne olur yani? Bir maaş yüzünden, bir rütbe yüzünden üstüne göstermiş olduğun bu hürmet ve yakın ilişkisinin ne olacak bir de aile hayatının hatırı için, meveddehin hatırı için? Emir ve talimatlar değil de bir de rica ortamını, nezaket ortamını böyle, lütfen ortamını bir yaysak pozitif enerji olarak bu evimizde. Bunu kızımız da görse, oğlumuz da görse, annesinin babasının bu güzel ikili diyaloğunu bir eğitim olarak sünger gibi içine çekse, otomatikman eğitilse, 18 yaşına geldiği zaman evliliğe hazırlamış olan bir kızımız çok şükür, evliliğe hazır olan bir gencimiz, ahlakı müsait, edebi müsait, beşeri münasebetleri yerinde, her şey mükemmel. Bu evlilikten zarar gelir mi kardeşim? Gelir mi Allah aşkına söyle? Meveddehin yaptırım gücünün bir tanesi buyurganlık tavırlarını kaldırır. İki, kuvvete yani güce dayalı iktidara son verir. Evlilik hayatında kuvvet ve güce dayalı bir iktidarı Kur'an'da bulamazsınız. Yok. Yok. Sadece Nur suresinin 34. ayetinde nasihat var, yatağınızı ayrı tutun var. Bir de fadribuhünne ibaret geçiyor, oraya daha gelmedik, geleceğiz. Dövebilirsiniz diyor, o dövmeyi açacağım. Ne? Dövmek mi demek, nasıl dövecek? Bunun dışında böyle ricaya, vaaza, nasihata dayalı bir iktidar. Adalete dayalı bir iktidar. Evlilik hayatının gücü, kuvveti neye dayanıyor? Adalete, merhamete, sevgiye, muhabbete, şefkate. Dedim ya, hatırlarsınız geçen dersimizde, şöyle bir fikirlerini bir daha gözden geçirin. Ne olacaktı bu evde bakıyorsunuz? Öyle bir güzelliklerle sizi buluşturmuştum ki, karşılıklı sevgi, şefkat, adalet, nezaket, müsamaha, paylaşma, sadakat gibi yüce ahlaki değerlerle o evde iktidar var. Bilgi iktidarının meyveleri olarak görüyorum bunları kıymetli kardeşlerim. Kuvvete dayalı olan bir iktidarı mevette, yani o sevgi ortadan kaldırıyor. Bir başka yaptırım gücü ne biliyor musunuz? Duyguların bencilliğini ortadan kaldırır. Duygu bencilliği. Duygulu hareketinin tarafı o ben, ya egoistlik yoktur orada. Paylaşım ahlakına engeldir bu duyguların bencilliği. Halbuki aile hayatında siz paylaşımı kaldırdığın zaman hayat biter neredeyse. Paylaşım ahlakını ortaya koyan temel değer işte bu nedir? Mevette. Bunu yaşamak istiyorsanız yaptırım gücü olan Mevette'nin yaptırım gücü olan duyguların bencilliğini ortadan kaldırma noktasında hiçbir zaman zorlanmayacaksınız. Mevette'nin bir başka yaptırım gücü vardır. Aile hayatınızda, karı koca hayatınızda, karı kocanın ilişkilerini dikey değil yataylaştırır. Dikeyde emretme emralma vardır. Yatayda paylaşma vardır çünkü. Yatay ve dikey. Bu dikey var ya, bizim miracımızdır dikey. Yatay hicretimizdir. Aile hayatında dikey bir tavır olmuyor. Yani üstten alta doğru değil. Paylaşım ahlakı söz konusu. O erkeğin bir derece üstün olmasını size söylemiştim. Yönetimden kaynaklanan, mali fedakarlıktan kaynaklanan bir yücelik vermiş Cenab-ı Allah. Görev üstünlüğü, vazife üstünlüğü aklamıştık. Burada ise karı kocanın ilişkilerinin dikey değil yatay biçimde seyretmesini sağlar. Azze ve Celle. Bir başka husus, fedakarlığı pekiştirir. Mevette o sevgi fedakarlığı ne yapar? Pekiştirir. Çünkü sevgi evlilik hayatında fedakarlıktır. Yani sevgiyi yalın halde değil, somutlaştığı zaman onun altında fedakarlık yatmaktadır. Ve meveddeh dediğimiz sevgimizin bir başka yaptırım gücünde ne vardır? Tercihlerine saygı duymak. Yani hanımın tercihleri vardır, erkeğin tercihleri vardır. Bu tercihlere saygı duymayı meveddeh sağlar. Efendim sabah kahvaltısında sen çorba içmek istiyorsun, tercihin çorba yaptın, hanımın da zeytin peyniri yaptı. O onun tercihi, sen de onun tercihi. Eğer meveddeh dediğin sevgi hakikaten hakimse o eve, bu tercihlere saygı duymak lazım. Sen çorbanı iç, ben de zeytinim yiyeyim. Ama hanımının tercihini erkek, erkeğin tercihini hanım dışlamak istediği zaman demek ki meveddeh dediğimiz o sevginin artık yaptırım gücü ne yapmıştır? Zayıflamıştır. Bu da bizim aile hayatımızda meveddeh kelimesini tam yerli yerince oturtturmak ve yerli yerine ortaya koymakla mümkündür. Meveddeh, muhabbet, ünsiyet, sevgi ve saygı demektir. Bu da eşlerin birbirlerine güvenini, sadakatini ve bağlılığını oluşturur. Günümüzde en çok sıkıntıya giren ne? Güven, bağlılık ve sadakat. Hep lügatlara gitti bunlar. Ne yazık ki karı koca artık birbirlerine güvenmiyor. Çocuklar babalarına, annelerine güvenmiyor. Anne babalar çocuklarına güvenmiyor. Komşu komşuya güvenmiyor. İşveren iş alanı güvenmiyor. Gitti o muazzam nimet, elimizden avucumuzdan geçti gitmiş oldu bu anda. Sadakat, sevgi ve samimiyet gönüllerin birleşmesini sağlar. Öyleyse bu muhabbeti, bu sevgiyi, bu meveddehi sigortalamak ister misiniz? Zimmetlemek ister misiniz? Ben de kalsın, biz de kalsın, evimize, yatak odamıza, 24 saatimize hakim olsun istiyor musunuz? Öyleyse karı koca birbirlerine saygı olacak. Saygı, saygı, sevgiyi hem besler hem de sigortalar. Karı koca hayatınızda eğer sevgi yavaş yavaş azalmaya başlamışsa saygıda bir problem başlamıştır. Saygısızlık sevgisizliği getirir. Saygıyı yavaş yavaş ortaya koyduğunuz zaman yavaş yavaş da sevgi eski formuna, eski formatına mutlaka dönecektir. Bu da bizim evlilik hayatımızda dikkat edeceğimiz bir konuydu. Bunu takdim etmiş oldum kıymetli kardeşlerim. Şimdi zamanım daraldı ama bir konuyla sizi paylaşmak istiyorum. İnşallah Kalan mevzuyu diğer derslerime takdim edeceğim. Evlilik hayatında bir de merhamet vardır. Çünkü merhamet ve mevet de ikiz kardeştir. Yani evliliklerimizin oluşmasını sağlayan ve Allah'ın varlığını belgeleyen, kanıtlayan ayetlerden bir tanesi olan mevette ve merhametin de arka bahçesine sizi götürmek istiyorum. Merhamet, merhamet. Aile yuvası muhabbet, hürmet ve merhamet üzerine bina edilmektedir. Merhamet, evlilik hayatında yavaş yavaş gelişen, karı kocanın birbirlerine nazik, hoşgörülü ve birbirlerine düşkün olmalarını sağlayan duygusal bir ilişkidir. Karı kocayı birbirlerine düşkün kılan neymiş? Merhametin duygusal ilişkisidir. Yani birbirlerine düşkün olmalarını sağlayan duygusal bir ilişki. Bir tanesi bakıyorsunuz bir kanun olarak araya giriyor. Bir tanesi duygusal bir ilişki olarak giriyor. Bu da merhametle birdenbire olmuyor. Yavaş yavaş. Ya ben sabahleyin yatakta yatıyorum. Hanım kalktı aynı saatte mutfakta şu anda benim kahvaltımı hazırlıyor. Vicdanını koca konuşturduğu zaman hanımına merhamet etmesi gerekiyor. Efendi işine gidiyor. Bakıyor hanım evde. Ya kocam şu anda o zor, o sıcak ortamda ne yapıyor acaba diyor. Onun fiziki gücünü kullanmasındaki zorluğu hesaba katıyor. İçine merhamet geliyor. Bir de bakın merhamet damlaya damlaya damlaya göl olduğu gibi. Bir de baktığınız 20 gramlık merhamet gönül dünyamızda oldu 1 kilogram. Allah merhametli bir anne, merhametli bir baba, daha merhametli bir karı, merhametli bir koca dönemine girdik. Daha anne baba bile gelmedi. Karı koca hayatını dahi merhametin yaptırım gücünü öyle bir noktaya getirelim ki dikkat edin yaşlılık dönemimizde cinsel sevgi aşağı seviyelere düşer. Ve iki eş birbirine gençliklerinde olduğundan daha fazla birbirlerine sahip olmaya çalışırlar. 80-70 yaşındaki karı kocanın hayatında cinsel sevgi diye bir şey kalmamıştır. Ama 25 yaşlarındaki kullanmış olduğu sevgiler daha fazla kuvvetlenir. Niye? Allah'ın verdiği sevgi tükenmez bilmiyor. Çünkü meveddeh demiştik ya. Meveddeh ve merhametin bu özelliklerinde çok iyi değerlendirmek, çok iyi anlamak lazım. Öyleyse merhamet eden bir erkek ve merhamet eden bir kadın bu atmosfer içerisinde yaşarken genlerinden rahimlerde buluşacak sperm ve yumurtalığın oluşumdaki bir çocuğu artık siz dünyaya gelmeden evvel ilahi kudretin ışığında şekillendirmeye sebep oluyorsunuz. Güzelleştirmeye sebep oluyorsunuz. Zekasından tutunuz ahlak ve edebine varıncaya kadar pozitif yönde tesir gücünü vere vere vere 9 ayı doldurmaya çalışıyorsunuz. Bu özellikle dünyaya gelen çocuğun eğitimi de kolay, büyütülmesi kolay, sevmek kolay, her şey kolay. Yok, bu kolaylıkların yerini rolü kalmışsa mutlaka dış etkenlerde müdahalede bir sıkıntı var diyor. Değerli kardeşlerim, evlilik hayatımızın 80-90-100 metrekarelik bölümündeki devam eden bu hayat tarzının temel ögelerini, kilometre taşlarını inşallah dedim ki sizlere daha 10 ders boyunca aktarmaya çalışacağım. Bu haftaki dersim de burada nihayet ermiş oluyor. Bu vermiş olduğum bilgiler sadece sizin kulaklarınızda, zihinlerinde depolanmasın. Lütfen bunları beylerinizle, hanımlarınızla paylaşın. Gerekiyorsa tatlı bir ortamda paylaşın, uygulamaya çalışın. Evlenme çağına gelen bekar kızlarınıza ve bekar gençlerine bu bilgiler Allah aşkına bir öğretmen edasıyla merhamet ve şefkat dolu bir anne psikolojisi yapı içerisinde lütfen aktarın. Hatta bir uygulayın. Provalar yapın daha doğrusu. Vereceğiniz kızınızın evleneceği kocasına bir suyu nasıl ikram edeceğini bak kızım Ayşe. Babana bir su ikram edeceğim. Sen beni izle. Aynen bunu sen kocana yap sırtın yere gelmez. Ben kocana yaptım bak 30 yıldır daha kaşında kara var demedi baban bana. Deme hakkını elde edersiniz. Bu duygularla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tekrar tekrar bu programımızın ülkemiz ve ülke insanımız için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti üzerinize olsun. Teşekkür ederim efendim.